Günaydın A9 izleyenleri. Ayrı zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz. İnşallah bugün de yine ahir zamanın müjdelerinden ve bize gösterdiklerinden inşallah o kutlu zamanın bize getirdiklerinden ve iman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Bilal Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la beraberiz inşallah. Tabii çok önemli bir zamandayız, ahir zamandayız. Peygamber Efendimizin bize söylediği, 1400 yıl önce bize haber verdiği bütün alametler bir bir çıkmış durumda, evet. Ve çıkıyor da inşallah. Gün be gün biz bunları görüyoruz. Tabii bu yerde ve gökteki olaylarla gündeme geliyor inşallah. Çok önemli bir zamandayız. Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah gelişini aşkla ve şevkle bekliyoruz. Ve alametleri gördüğümüz zaman da Peygamber Efendimizin bize ne kadar güzel müjdeler verdiğini anlamış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Ve bu Mehdi Aleyhisselam'a aşkımız ve şevkimiz kat be kat artıyor ve bekliyoruz inşallah. Şimdi tabii baktığımız zaman, incelediğimiz zaman alametleri çeşitli olaylar oluyor. Şimdi gökteki olaylar hepimizin bildiği gibi gök taşları dünyamız için aslında büyük bir tehlike oluşturan gök taşları gündemin değil mi en önemli maddelerinden biri, evet. İnşallah. Şimdi onu bir inceleyelim. Aslında ne kadar ciddi bir konu olduğunu tekrar görelim. Gökyüzündeki büyük tehlikeyi. Bilim adamları tarafından kozmik bomba olarak adlandırılan meteorlar saniyede ortalama 40 kilometre hızla dünyaya yönelmektedir. Her yıl 10 bin ton ağırlığında 50 bin meteor dünya atmosferine girmektedir. Ancak bunların sadece 500'ü kadarı buharlaşmadan yere göktaşı olarak ulaşabilmektedir. Göktaşları dünya atmosferine saniyede 11 ila 72 kilometre arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne iner.
Toz parçacıkları nereden geliyor?
Değil mi? Maşallah. Diyorduk.
Evet. Meteorlardan geliyormuş.
Evet, maşallah. Ne var ki atmosferin bu koruyucu özelliği onu dev gök taşlarına karşı aşılmaz bir engel kılmamaktadır. Çapı 50 metreden büyük göktaşları atmosferi aşıp yeryüzüne ulaşabiliyor. Tabii Yüce Rabbimiz dilerse nasıl koruyucu bir tavan kılıyorsa atmosferi, evet. Dilediği anda dilediği büyüklükteki göktaşında dünyamıza indirmeye gücü yetiyor inşallah. Dünyaya düşen göktaşlarına örnekler vermemiz gerekirse 30 Haziran 1908 tarihinde Sibirya'nın Tunguska bölgesine düşen 60 kilometre çapında olduğu tahmin edilen göktaşı 2000 kilometre karelik ormanı yok etmiş ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının 1000 katı büyüklüğünde bir patlamaya neden olmuştur. Tahminlere göre aynı taş örneğin Eyfel Kulesi'nin tepesine düşmüş olsaydı 10 milyon kişinin ölmesine neden olacaktı. Ne kadar büyüklükte olduğunu böylelikle daha iyi anlayabiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Barigner bölgesinde bulunan 1.2 kilometre çapındaki 50 bin yıllık kraterin çapı 30 ila 100 metre arasında bir göktaşının eseri olduğu düşünülmektedir. Patlamada açığa çıkan enerjinin ise 3,5 milyon ton TNT bir patlayıcı türü ona denk olduğunu hesaplanmıştır. Bir başka göktaşı konusu da Meksika'da Yucatan Yarımadası'nda 180 kilometre çapında bir krater bulunmasının ardından yapılan araştırmalarda bu krateri oluşturan göktaşının 10 kilometre çapında olduğu tahmin edilmiştir. Son yapılan bilgisayar hesaplarına göre çarpışma anında tam 18 bin kilometre küp kaya ve toprak bir anda erimiş ve dinozorlar da dahil olmak üzere canlı türlerinin %70'i bu dönemde ortadan kalkmıştır. Peki dünyanın yakından geçen göktaşlarına baktığımızda 8 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçmiştir. Bu uzaklık dünyanın aya olan uzaklığının sadece 1.2 katıdır. Asteroid eğer dünyaya çarpmış olsaydı kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana gelecekti. 22 Haziran 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde bir asteroid çok daha yakından yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçmiştir. Teknoloji göktaşlarını engellemede yetersiz. İki asteroid de Güneş'in bulunduğu açıdan gelmiş ve parlaklık yüzünden ancak birkaç gün sonra fark edilebilmiştir. Kör nokta olarak tabir edilen bu açıdan dünyaya çarpacak bir göktaşının önceden haber almak imkanı kesinlikle bulunmamaktadır. Burada şunu da görüyoruz. Yüce Rabbimiz dilerse ne teknoloji ne başka bir şey göz görmüyor.
Evet.
İnşallah.
Bitti mi slayt?
Dünyamız Yüce Allah'ın koruması altındadır inşallah. Ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şüphesiz Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır diyor Yüce Rabbimiz ayetinde inşallah. Çok önemli bir konu. Videomuz hazırsa bu konuyla ilgili videomuzu da seyredebiliriz.
Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, bizleri dünyaya hızla yaklaşan dev göktaşlarından korumaktadır. Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Uzay boşluğundaki milyonlarca meteor dünya için önemli bir tehlike oluşturuyor. Bir meteor her an dünyaya, belki de şu an sizin bulunduğunuz yerleşim bölgesine düşebilir. Ve bu tüm insanlığın sonu anlamına gelebilir. Böyle bir çarpışma etkisiyle depremler, yangınlar ve volkan patlamaları birbirini izleyecek ve yeryüzünde yaşam kalmayacaktır. Peki tam şu anda bir meteorun bulunduğunuz bölgeye doğru hızla yol alıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir haberde 55 milyon ton ağırlığında göktaşının hızla dünyaya yaklaştığı bildirildi. Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce keşfedilen bu dev göktaşının 8 Kasım 2011 tarihinde dünyanın hemen yanından teğet geçeceği açıklandı. Dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek bu göktaşının dünyaya şu ana dek en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı. U-55 ismi verilen göktaşının dünyaya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi.
Her seferinde böyle yandan geçmeyecek işte.
İnşallah.
2120'de bodoslamadan dünyaya vuracak.
Bundan önceki senelerde de birçok göktaşı dünyaya teğet geçti. Örneğin 15 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçti. Eğer dünyaya çarpmış olsaydı, kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti. 22 Nisan 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde asteroid çok daha yakından, yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçti. Unutmayın ki bu göktaşlarından biri dünyamıza hiç değmeden geçmek yerine ona çarpmış olsa büyük ihtimalle şu anda bu filmi izleme imkanı bulamayacaktınız. Ancak Yüce Rabbimiz sonsuz şefkatiyle bizleri bu tehlikelerden korumuştur. Bu koruma Allah'ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir.
Allah istese çok rahat vurur. Özellikle vurmuyor Allah. Çünkü Mehdiyet devam ettiği için, Mehdi vazifede olduğu için vurmuyor Allah. Öbür taşlar da öyle. Sürekli teğet geçiyor. Kardeşim sürekli teğet geçer mi taş? Bir teğet geçer, iki teğet geçer, sürekli teğet geçiyor. Çünkü dünyaya Allah ellemiyor şu an. Vurmuyor dünyayı. Vakti var. Mehdiyet vesilesiyle Allah vurmuyor.
Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle varlığını sürdürdüğü şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O halimdir, bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah, dilediği zaman tüm kainatı yok etmeye kadirdir. Allah, dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir. Ve dünyayı saran göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah içinde bulunduğumuz dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelmesi sürecini başlatmıştır. Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı, dünyanın etrafını bir bulut gibi sarmış bulunmaktadır. Hicri 1400 yılı, hadislerde bildirildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Hicri 1400, yani 1980 yılından 2010 yılına kadar geçen 30 senelik zamanda, dünya etrafındaki göktaşları muazzam derecede bir artış göstermiş durumdadır. Özellikle 1999 yılından itibaren göktaşlarının daha hızlı artış göstermesi dikkat çekmektedir. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin ecdedi 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. Doğrusunu Allah bilir.
Bu göktaşı yakın geçmesi olayı birkaç kere daha devam edecek. Yani ibret olması için Allah göstermek için yapıyor. 2120'de tam böyle Mehdiyet'le alay ederlerken, İşte 700 yıllığa var diyenler, bilmem ne, şahsı mane var o diyenler, o devirde yine olacak o tip kafalar. Onlardan işte dalı geçenler, göğe alay edenler, şu ankileri tam tenzih ediyorum o devir için diyorum. Büyük bir sarsıntıyla sarsılacağı gün diyor Allah ayette. Ve esaslı bir vuruşla bütün dünya sallanacak inşallah.
Maşallah. Videoda da gördük. Hocamız elhamdülillah çok güzel söyledi. İbret olsun, ibret olması için dedi inşallah. Allah dilese göktaşlarından yani bir tanesini ya da dilediği kadarını dünyamıza çarptırabilir. Ama yapmıyor inşallah. Mehdiyet dolayısıyla ahir zamanın ne kadar önemli bir zaman olduğunu buradan da görmüş oluyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın aşkla şevkle beklememiz gerektiğini ve burada acizliğimizi de görmüş oluyoruz. Hiçbir şeye güç yetiremiyoruz. İnşallah.
Maşallah. İnşallah. Bütün olaylar Cenab-ı Allah'ın kontrolünde inşallah.
Evet abi.
Biz de ona teslim olmuşuz. Samimi Müslümanlar, vicdanlı Müslümanlar, müminler de Allah'a teslim olmuşlardır. Şimdi tabii yer ve gök ve dünyada, yeryüzündeki bütün olaylar peşi sıra tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi bir tesbih tanesindeki tanelerin böyle peş peşe gelmesi gibi buyuruyor. Oluyor. Şimdi bu kadar olay olurken ahir zamanda birileri de çıkıyor diyor ki canım işte böyle ahir zamandayız ama Mehdi diye biri yok. Mehdi Aleyhisselam diye biri gelmeyecek. Gelmiş olabilir ama eskidendi. Geldi geçti. Ya tamam Mehdi gelecek. Ya bunlar çeşitli açıklamalar. Arka arkaya söylüyorum. Mehdi gelecek. Ama bu yüzyılda değil işte. 500 küsür sene sonra veya işte birkaç milyar yıl sonra gelecek deyip ahir zamandaki bu kadar olayı görmemezlikten gelip bununla beraber de yine ahir zamanda yaşayan insanları kandıran birileri var etrafta. Şimdi bak, bu kişiler böyle diyor ama yani Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. İşte efendim, siz o oluşan alametlere bakmayın. Ondan sonra böyle bir konu yoktur. İşinize gücünüze bakın. Yani normal rutin hayatınıza devam edin diyorlar. Ama yer ve gök öyle demiyor işte.
Evet, maşallah.
Sizin dediğinizin tam tersini diyor yer ve gök. Bak, gök taşları dünyanın etrafını sardı. Peki o kişilere soralım. Neden daha önce böyle bir şey olmadı? Dünyanın ömrü 5 milyar, 6 milyar. Niye daha önce böyle bir şey olmadı? Çok büyük bir rakamdır. Ya 1 milyar olsun. Çok büyük. 1 milyon yıl olsun. Çok büyük rakamlar bunlar. Bak, hiçbir dönemde, hiçbir zamanda böyle bir şey olmuyor. Ama tam peygamberimizin tarif ettiği döneme girildiğinde, yani Hicri 1400'ü gösterdiğinde takvimler olağanüstü olaylar olmaya başlıyor. Ve bu olağanüstü olayların tamamı detaylı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da tarif ediliyor. Ve çok fazla bu konuda hadisler var, tarifler var. Çok fazla. Şimdi biz bunları nasıl görmemezlikten geleceğiz? Niye bizim bunları görmemezlikten gelmemizi isteyen bazı kişiler var? Çünkü Peygamber Efendimiz bunu da tarif etmiş.
Maşallah.
Bunu da haber vermiş. Demek ki tam Hicri 1400 ile beraber Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinin peş peşe olmasıyla birlikte yeryüzünde bazı kişilerin tam bu dönemde hayır, Mehdi gelmeyecek, Mehdi bir şahıs değildir, bir ruhtur, önemsemeyin, böyle biri yoktur gibi açıklamalar yapacağını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bu kişilerin daha önceki açıklamalarına baktığımızda ne görüyoruz? Tam tersini görüyoruz. Diyorlar ki Mehdi Aleyhisselam gelecek. Ya Rabbi, bize Mehdi'yi göster. Peygamberini göstermedin, sahabeyi göstermedin. Hiç olmazsa diyor, Mehdi'yi göster diyor. Dua ediyor, yalvarıyor. Güzel dua ediyor, samimi dua ediyor. Birileri. Bakın, bu da ahir zaman alametidir. Bu da ahir zamanın vehametini bir yönden, garabetini bir yönden gösteren önemli durumlardandır. Ne güzel ki bütün bu olaylara bakan müminler, yani bir takım kişilerin Mehdi Aleyhisselam gelmeyeceğine dair yapmış oldukları yanlış bilgilendirme ve açıklamalar ve buna paralel olarak da tam tersini söyleyen yer ve gök olayları, bunlara baktığında samimi Müslümanlarda ne meydana geliyor? Şevk, heyecan, özlem, Mehdi arzusu daha da artıyor. Çünkü Peygamber Efendimizin bir kez daha doğru söylediğini açık ve seçik bir şekilde tam 1400 yıl sonra görüyoruz. Onun için işte böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarına muğayyir açıklamalar yapanlar çok dikkat etsinler. Niye? Çünkü bak, göktaşları bütün dünyayı sardı. Yani bu çok ciddi bir konudur. Bakın, hocamız çok güzel söylüyor. Ne dedi Sayın Adnan Oktar hocamız? Diyor ki, ya nasıl olur da diyor her seferinde göktaşları teğet geçiyor. Yani milyarlarca göktaşı geçiyor. Dünya küçücük bir, yani çarpmama olasılığı Cenab-ı Allah'ın izniyle tabii oluyor. Ama olmama ihtimali normalde daha da büyüktür. Yani çarpma ihtimali çok yüksektir. Ama çarpmaz. Cenab-ı Allah'ın emri yoktur. Niye yok? Cenab-ı Allah kıyamette bunu yapacak inşallah.
İnşallah.
Bir gün gelecek dedi hocamız. İşte o gün o göktaşı teğet geçmeyecek. Doğrudan çarpacak. Hatta tarif etmişti hocamız onu. İki defa çarpacak. Bir çarpacak, darma keşan edecek. Dönecek, spin atacak, bir daha vuracak dedi. İşte o gün kaçış nereye diyor Cenab-ı Allah. Değil mi şeytanın Allah'ını? Kaçacak bir yer yok o gün. Şimdi tabi Üstad Bediüzzaman Hazretleri de hocamız her defasında söylüyor. Metafizik bir şahıstır. Alimdir. Açıklamaları çok çok önemlidir. Çok derin tefekkürleri vardır. Bakın, bu konuyla ilgili güzel bir tefekkürü var. Onu paylaşalım. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri şualarda, Ama diyor bir dördüncü mesele olarak bir konuyu açıklıyor. Yani insanın ölümünü, kainatın ölümünü açıklarken dördüncü mesele diyor. Ama bir dördüncü mesele olan mevti dünya, yani dünyanın ölümü. Ve kıyamet kopmasıysa bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir saray bir dakikada harap olması gibi diyor. Tam doğrudan Nemesis'e dikkat çekiyor. Hocamız Nemesis'i anlatmıştı. Görünmüyor. Dünyaya çok yakın ama bilim adamları bulamıyorlar yani. Saklanıyor belli. Vaktini bekliyor. Tıpkı Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti gibi Nemesis'in de zuhur vakti var. Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek. İnşallah dünyaya huzuru, kardeşliği, sevgiyi, şefkati, merhameti yaygınlaştırıp tesis edecek. Görevini bitirdikten sonra o 70 yıllık bütün süre içerisinde, ahir zamanın bütün o güzel olayları olduktan sonra kıyamet mehdisi zuhur edecek. Nemesis inşallah. O gelip dünyanın işini bitirecek inşallah.
İnşallah. Orada mailimizi hatırlatalım. bilimveyaratilis@a9.com.tr adresinden de kardeşlerimiz bize sorularını yollayabilirler. Ekranın altında yazıyor. Yani evrimle ilgili olabilir, ahir zamanla ilgili olabilir. Onun haricinde tefekkürleri olabilir kardeşlerimiz. Onları yollarlarsa burada paylaşırız inşallah. İnşallah. Soru olursa da cevaplarız.
İnşallah.
Yani ahir zamanda Serdar Hocam'ın dediği gibi bazı kısım insanların örtbas etmesi gerçekten çok metafizik bir durum. Çünkü peygamberimizin bir müjdesi ve peygamberimiz altın çağdan bahsediyor yaşanacak. Yani çok bolluğun, bereketin olduğu, açlığın, sefaletin, savaşların sona erdiği muhteşem bir dönemden bahsediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bazı insanlar böyle bir dönemi yani istemiyorlar mı artık, ya da şeytan mı zorla istetmiyor? Oradan bu sonuç çıkıyor. Çünkü bir insan normal aklı başında, akıl sağlığı yerinde bir insan savaş istemez. Barış ister, sevgi ister, şefkat ortamı ister, değil mi? Güven ortamı ister. Bu şekilde bir ortam istemesi lazım. Ama bazı insanlara baktığım zaman, küçük bir zümre diyelim, yani böyle bir şey olmasını istemiyorlar gözüktüğü kadarıyla ve bunu olmaması için uğraşıyorlar. Ama kalkıp da bir taraftan da biz de Müslümanız diyorlar. Bu da işin enteresan bir boyutu. Ama Peygamberimiz tabi bildirmiş bunu, yani ahir zamanda bir kısım insanların dini, İslam dinini aslında uzaklaştıracaklarını ve bambaşka bir hale getireceklerini Peygamberimiz bildirmiş inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla tarih olarak da zaten o dönemde yaşıyoruz. Yani Peygamberimizin bildirdiği ve o dinin değiştirildiği bir dönemde yaşıyoruz. Hurafeler katıldığı bir dönemde yaşıyoruz bir kısım insanlar tarafından. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani her duyulan şeye, mesela bazıları anlatıyor, anlattıklarının birçoğu hurafe olmuş oluyor. Evet. Bazı hoca diye isimlendirilen bir kısım insanlardan bahsediyorum tabii. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Mesela bu insanlar da normalde hani dindar insanlar yetiştirmeleri gerekirken bakıyoruz bu bilgileri alan insanlara dinle alakasız insanlar ortaya çıkıyor. Yani bu tarz hurafeleri dinliyor, alıyor, öğreniyor. Yaşantısına baktığımızda dinle uzaktan yakından alakası yok. Yani hiç Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Kesinlikle Kur'an hakikatleri üzerinde titiz değil. Onun haricinde Allah'a inancı son derece yüzeysel. Bir insan niye böyle olabilir? Nasıl bu hale gelebilir? İşte bu şekilde bu hale geliyor. Yani mesela o insanla konuştuğunuz zaman, işte dinin gerekliliği, yaşanması ile ilgili konuştuğunuz zaman, dinle ilgili kendi kafasında olan bilgileri sizinle paylaşmaya başlıyor. Mesela diyor ki, işte şu gece şu kadar şu olursa, işte şu kadar şöyle bir karşılığı vardır. Böyle bir şey biliyorum mesela, doğru mu? Gibi mesela şeyler söylemeye başlıyor. Veyahut da şöyle şöyle şu konuda şöyle şöyle biliyorum, doğru mu? Baktığımız zaman çoğunun %95'inin yanlış olduğunu görüyoruz. Kur'an'a aykırı olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine aykırı olduğunu görüyoruz. Bu tarz hurafelerle dolduğu zaman bir insanın kafası din diye, İslam dini diye dolayısıyla bilinç altında, bazen de bilinç üstünde de aynı zamanda haşa din yok diyor o zaman. Yani bu tarz şeyler, eğer din olarak bana bunu anlatıyorsanız o zaman din yok diyor. Bazen bilinç altında kalıyor, yine Müslümanım diyor. Bazen de bilinç üstüne çıkıyor, değilim diyor. Müslüman da değilim diyor. Dolayısıyla dinin gerçek din anlatılması gerekiyor. Gerçek İslam dini anlatılması gerekiyor. Gerçek İslam dininde de akla, mantığa aykırı hiçbir şey yok. Son derece insan fıtratına uygun. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ı yaşayan insanın dünyanın en kaliteli insanı olduğunu görüyoruz.
Maşallah.
Hocamızın söylediği bir şeydir bu. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi uyan kişiyi dünyanın, Kur'an'a uyan kişiyi dünyanın en kaliteli, en aklı başında insanı haline getirmesidir Allah'ın dilemesiyle.
Maşallah.
Kur'an'ın en büyük mucizelerinden bir tanesidir bu.
Maşallah.
İnşallah. Dolayısıyla Kur'an'a göre hareket ettiğimiz zaman dünyanın en temiz, en aklı başında oturmasını, konuşmasını bilen, yürümesini bilen. Çünkü Allah ayetlerde detaylı olarak tarif etmiş. Mesela konuşma şeklini bile tarif ediyor Allah. Yüksek perdeleri indir diyor sesinden. Yani orta bir sesle konuşulmasını Allah emrediyor. Yani en yüksek kalite var mesela temizlikle ilgili ayetler var. Allah ayette bildirmiş. Müslüman en temiz insan oluyor. Dünyanın en temiz insanı oluyor. Kur'an'a uyduğu zaman. En hikmetli insanı oluyor. Mesela her konuda en hikmetli, en doğru kararı veriyor. Yani Kur'an aslında insanlar için çok büyük bir nimet ama bu tarz böyle hurafevari bilgiler yüzünden yani insanların bilinçaltına yerleşiyor. Mesela siz o hurafeleri anlatıyorsunuz. Bir taraftan evrimciler işte kayıp halka bulundu bilmem ne falan. En sonunda yani insan gerçekten çok zayıf. Kafasında değişik bir şey oluşuyor. Yani dinle ilgili anlatılan şeyler bunlar. İşte bir tarafta da böyle insanlar var. İşte evrim ispatlandı bilmem ne gece gündüz bize şey yapıyorlar. O insanın inancını herkes şu an tahmin edebiliyordur değil mi? Yani nasıl bir inanç olacağını, ne kadar yüzeysel veyahut da hiç olmayacağını, her ne kadar ben Müslümanım da dese olmayacağı belli. O yüzden gerçek bilimi takip etmek gerekiyor. Bu nasıl olur? Hocamızın kitaplarını okuyarak olur Allah'ın izniyle. Gerçek dini anlamak gerekiyor. Bu nasıl olur? Yine hocamızın kitaplarında Allah'ın izniyle çok net bir şekilde bütün Kur'an'dan konular hepsi yazılmış. Allah razı olsun hocamızdan. Detaylı olarak okunduğunda gerçek dini, gerçek aklı, gerçek bilimi görebiliyoruz. Tabii bu da aynı zamanda yine ortaya çıkan bir nimet inşallah. Hocamıza Allah nasip etti. O yüzden çok değerini bilmemiz gerekiyor. Yani kardeşlerimize de biz her gün tavsiye ediyoruz hocamızın kitaplarının. Zaten ücretsiz bir şekilde internetten indirebiliyorlar. Hocamızın herhangi bir maddi bir şeyi de yok, bir talebi de yok. Yeter ki Müslümanlar bilgilerini artsınlar, imanlarını artsınlar.
Evet, yanlış bilgiler ve hurafeler insanların önceden bilgisizliğinden faydalanarak yapılıyordu. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun, hocamız defaatle, sabırla ahir zamanı, Mehdi Aleyhisselam'ı ve kıyametin alametlerini, evrimi çürütecek eserleriyle inşallah, konuşmalarıyla bu bilgisizliği Allah'ın izniyle ortadan kaldırdı. İnsanlar artık bir telkin duyduğu zaman hemen açıp bakıyorlar ve hadislerin öyle olmadığını görüyorlar. Evet. Hocamızın vesilesiyle inşallah. İnşallah. Artık insanlar bilgili elhamdülillah.
Evet, maşallah. Tabii izleyicilerimiz tabii hocamızı ve bu programlar, hocamızın yaptığı programları çok yakından takip etsinler. Çünkü hocamız doğruları söylüyor, gerçekleri söylüyor. Kur'an kaynaklı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamaları ve İslam alimlerinin kıymetli açıklamalarına dayanarak daima doğruları ve gerçekleri söylüyor. Nitekim görüyoruz zaten hocamızın söylediği, daha önceden bize bildirdiği bazı konular oluyor. İzleyicilerimiz de biliyor ki 1300'ü aşmıştır. Ne demişti, ne oldu diye internet sitesi var. İzleyicilerimiz oraya girsinler, baksınlar. Doğrudur, hepsi oldu maşallah. Bundan sonrakiler de olacak. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın 10 yıl sonra hepimiz zuhurunu göreceğiz.
İnşallah.
Yani cismani bedeniyle anneden babadan doğmuş bir insan olarak o dönemde tabii ömrü olan herkes gözüyle aynel yakın görecek. Hazreti İsa'yı inşallah yine gözüyle herkes aynel yakın görecek.
İnşallah.
Ondan sonra da İslam'ın dünyaya hakimiyeti, güzel ahlakın, adaletin, sevginin, şefkatin, merhametin hakim olduğunu yine görecekler. Ya bunlar gerçektir. Doğruları söylüyoruz. Ha biz niye şimdi anlatıyoruz demişti hocamız. Çünkü anlatan yok. Evet. Hiç kimse anlatmıyor. Çok az kıymetli değerli hocalarımız var. Onlardan duyuyoruz. Halbuki bu konunun herkes tarafından anlatılması gerekir. Yani bilen herkesin bu konuyu her gün anlatması gerekir. Çünkü dünya tarihinin en önemli konusudur. Bu konu ahir zaman Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın nuzulü en önemli konudur. Ve bütün dünyadaki insanları ilgilendiren bir konudur. Ama kimse hocamız kadar her gün anlatmadığı için diğer kıymetli hocalarımı tenzih ederim. O yüzden anlatıyoruz demişti. Bir de bir sebebi daha var. 10 yıl sonra anlatmayacağız demişti hocamız. Evet. Niye? Çünkü anlattıklarımızın doğru olduğunu herkes görecek. 10 yıl daha dinleyecek bizi izleyenlerimiz bu yönde. Önemli konudur. Ahir zamanda birçok alamet vardır. Bu alametlerin hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesi peygamberimizin tarif ettiği olaylardır. Bunlardan bir tanesi de herkesin canını yakan, bütün dünyayı saran ekonomik kriz olmuştur. Herkes haberdardır. Şimdi onu Bilal hocamızdan dinleyelim.
İnşallah. Dediğimiz gibi ahir zamanda birçok alametle karşılaşacağız ve birçok ile de karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz tabii 400 sene öncesinden hadisleriyle olsun veya Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle Yüce Allah bildirmiş bunları. Bunlardan bir tanesi ekonomik kriz. 2007 yılında slaytımızı görüyoruz şu anda. 2007 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz Peygamber Efendimizin 1400 yıl önce haber verdiği bir ahir zaman alametidir inşallah. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlayan kriz yalnızca Amerika'yı etkilememiş, İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Rusya'ya ve hatta Uzak Doğu'ya kadar dünyadaki tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmış ve modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike halini almıştır. Hatta sürekli bir işte sosyal patlamalar,
evet.
İşte esnafların kepenk camları indirilmesi vesaire dünyanın birçok yerinde bunları haberlerde de gördük. Şimdi bununla ilgili yine gazete küpürleri var. Şu anda slaytımızda gazete küpürlerini görüyoruz konuyla ilgili. Bir diğer slaytımızda Dünya Bankası Başkanı Robert Zolik'in yaptığı açıklamaya yer vermişiz. Dünyada yaşanan bu ekonomik krizle ilgili şöyle söylüyor. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanları daha fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutabakat var ve bir insani felaketi önlemek için zamanında müdahaleyi sürdürmeliyiz demiş Zolik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yaklaşık olarak 1400 yıl önce içinde yaşadığımız ahir zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya uğrayacağını hadislerle de bildirmiştir. Az önce bunu ifade etmiştik. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğunu da haber vermiştir inşallah. Hadislerle ilgili örnekler verelim inşallah. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi'il Muntazar sayfa 39. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi, yine kıyamet alametleri. Medineli Allame Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci Pamuk Yayıncılık sayfa 146. Bir diğer hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Kıyamet alametleri yine kitabından Medineli Allame Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci Pamuk Yayıncılık maşallah. Sayfa 148'de de ifade edilmiş bu hadis-i şerife yer verilmiş inşallah.
Maşallah. Evet aynen peygamberimizin bildirdiği gibi bir de nedeni de bulunamıyor. O da çok enteresan. Mesela ekonomik kriz diyorlar. İşte hepsine böyle bir isim takıyorlar ama isim takınca sanki onun açıklaması olmuş gibi oluyor da öyle olmuyor. Yani mesela bir ısınma oldu, bir kuraklık oldu. Dediler ki evet açıklıyoruz, hazır olun, küresel ısınma. Herkes dedi ki ha tamam küresel ısınmaymış. Hocam, biz de başka bir şey zannetmiştik falan dediler. Ya öyle değil, küresel ısınma falan olmadı. Hocamız da zaten evet. Onu belirtti. Küresel ısınma diye bir şey yok. Allah şu an kuraklık veriyor dedi. Çok yakında yağmurların çok fazla yağdığını göreceğiz dedi. Çünkü Hazreti Mehdi'nin çıkış alametidir bu dedi hocamız. Evet. Hatta normal röportaj kayıtlarında da halen daha duruyor. Bunu söylediği zaman küresel ısınma denilen dönemde söylemişti hocamız bunu. Sonra Lüleyin kuyruklu yıldızı çıktı. Ardından bir bol yağış başladı. Artık böyle kapaklar açılma seviyesine geldi barajların ve işte %95-99 hep o civarda seyretti mesela doluluk oranı. Dolayısıyla bu hep ahir zaman alameti. Mesela ekonomik kriz deniliyor. Sebebini soruyoruz. İşte bir açıklamalar yapmaya çalışıyorlar ama kendileri de yaptıkları açıklamalara kendileri de inanmıyorlar. Çünkü bir sebebi yok. Yani net bir sebebi anlaşılamıyor. Bir kitlenme var. Neden olduğu belli değil onlara göre. Ama biz biliyoruz ki bu bir ahir zaman alameti ve gerçekleşiyor. Şimdi bir videomuz var eğer hazırsa. Cübbeli'nin alametlerin çıktığını anlattığı ahir zaman alametlerinin bir videosu var. Sonra üzerine konuşalım.
İnşallah.
kadar hadis-i şerifleri, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis buyurdu, bütün kıyamet alametlerini bize duyurdu, duyurduklarının hepsi o zaman hiçbir alamet bile yokken, bakın şimdi yarıdan fazlası çıkmış durumda, aynen yaşıyoruz ve görüyoruz. Sen şimdi bundan sonraki buyurdukları da çıkmayacak mı zannediyorsun? Aynen çıkacak. Bu bir iman meselesidir. Yani sen nasıl peygambere inanıyorsun da dediğine inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir imandır? Ben bundan bir şey anlamıyorum.
Kıyamet alametleriyle alakalı olarak orta alametler, henüz yaşanmakta olan, içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi Allah-u Teala tarafından bildi ve bize bildirdi. Şimdi bu mucizeleri yaşamaktayız. Bu araştırmacılar, bu kadar meseleleri inceleyenler, sırf şu hadis-i şerifleri inceleyip bunların hepsinin şu anda çıktığını, yaşandığını gördükleri zaman mutlaka iman etmeleri gerekir. Çünkü 1400 sene evvel nasıl bu kadar bu haberler verilir de tıp atıp çıkar? Bunu ancak kainatı yaradanın hak olan elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir, bildirebilir. Bak kendilerinin bazı meşhur adamları var, kehanetleri var, kayıptan haberleri var, Nostradamusları var, bilmem ne namussuzları var. 60 ya tutmuş ya sallamış. He? Ya tutuyor ya tutmuyor. Kimisi çıkmayan şeyi çıktı gibi uyduruyor. Çıkan bir şeyi o demediği halde demişti diyor. Böyle yalanlarla milleti, Resulullah'ın bu kadar hak haberleri gün be gün çıkıyor. Bunları hiç konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar. Dinlemiyorlar, dinletmiyorlar. Kainlerin, falcıların, müneccimlerin yalan uydurmalarını yaldızlıya maldızlıya milletin kafasına gözüne sokmaya çalışıyor. Allah şerlerinden muhafaza. Basın güçleri var, yayın güçleri var. Dünyayı ele almışlar. Palavrayı, yalanı doğrudan ileri geçirmişler. Milleti bunlarla oyalıyorlar. Bu kadar dosdoğru haberleri gizliyorlar. Ayeti buyuran Allah, hadisi de o buyurdu. Eğer Allah buyurmasaydı da birisi bir şey uydursaydı, bu kadar kıyamet alametlerinin hadisleri tıpatıp çıkar mıydı? Çıkmazdı. O zaman ne deriz? Bu böyle olmadı ya, nasıl iş? Yüzlerce, binlerce bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış, hadis ve rivayetler doludur. Peki bunların hepsi nasıl tıpatıp çıkıyor? İşte bu sözün en güzelini duymaktır. İnşallah duymaktan ileri bir de uymak nasip olur inşallah. Allah-u Teala buyuruyor, İktarabeti sa'a, kıyamet çok yaklaştı.
Evet. Cübbeli'nin de belirttiği gibi zaten ayetten söylüyor bunu. Kıyamet çok yaklaştı. Yani 570 yıl gibi bir sene yok. Hı hı. Şu anki iddiası Cübbeli'nin 570 yıl sonra işte Hazreti Mehdi gelecek gibi iddiaları var. Şimdi burada şöyle bir bilgiyle karşılaşıyoruz biz. Cübbeli Hazreti Mehdi'nin alametlerin çoğunun çıktığını anlatıyor. Değil mi? Biz yanlış duymadık. Evet. Çoğu çıktı. Her geçen gün bir tanesi daha çıkıyor. Hatta değişik güzel de örnekler veriyor. İşte Nostradamuslar var. İşte o mesela bir şey söylüyor. O çıkmamasına rağmen uyarlıyorlar ona. Çıktı diye anlatıyorlar. Ve hatta bir olayı söylemediği halde o söylemiştir diyorlar. Bir de insanları bununla etkilemeye çalışıyorlar. Ama Peygamberimizin çok açık, net detaylarıyla belirttiği alametleri çıktığını, birçoğunun her geçen günde yeni bir tanesinin çıktığını görüyoruz diyor. Şimdi bunu gördükten sonra şimdi bu olaylar tekrar iptal mi oldu yani? Mesela Fırat'ın suyu kesilmesi, Kevan Barajı yıkıldı mı tekrar? Ya da güneş ay ve tutulmaları ile ilgili bize işte NASA'dan hayır biz şaka yaptık aslında tutulmadı mı denildi. İran-Irak savaşı olmadı mı ya? Biz yanlış mı biliyoruz? Bize yanlış mı bilgi verildi? Bütün haberlerde İran-Irak savaşının olduğu anlatılmıştı değil mi? Evet. O bir yanlış bir haber değildi. Bu haber oldu. Ya bunların hepsi iptal mi oldu tekrar? Bu çıkan alametlerde. Şimdi Cübbeli hayır işte şu an Mehdi devrinde değiliz, alametler yok demeye başladı. Ya belli ki şimdi birisi bir alametin olduğunu söylemişse bir dönemde demek ki onun çıktığını görmüş demektir. Hazreti Mehdi'nin geldiğini kabul etmiş demektir. Ki zaten Hazreti Mehdi'nin yaşadığını söylemiş Mehmet Ali hocamıza Cübbeli. Yani bu kadar tamamen her şeyi Hazreti Mehdi ve ayrı zamanla ilgili kabul ederken işte yaşandı, işte çıktı diye kabul ederken Mehmet Ali hocamız diyor ki biz zaten hep aynı fikirdeydik ve aynı şeyleri konuşuyorduk senelerdir. Ben işte Cübbeli hocamızın diyor
fikrinin yine de işte
3 senedir falan diyor yani değiştiğini fark ettim dedi. Yani 2-3 senedir bu tarz bir fikre sahip olduğunu gördüm diyor Mehmet Ali hoca. O da çok enteresan evet. Tabii yani 3 sene bu rakam enteresan bir rakam. Yani hocamız tabii bunu söylemişti yani bir şey hissetmiş olabilir demişti.
Fark etmiş.
Bir şey hissetmiş, bir şey fark etmiş olabilir. Bu yüzden böyle bir şey. Yani çünkü çok metafizik bir şey. Yani bir insan diyor ki bu alametlerin hepsi çıktı. 5 sene sonra diyor ki hayır bu alametler aslında çıkmadı. Burada bir gariplik var yani bu enteresan bir durum.
Evet.
Yani metafizik bir durumdan bahsediyoruz burada.
Hı.
O yüzden yani insanların da bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor. Neden böyle bir şey oldu? Neden böyle bir şey denildi? Neden bu söylenen şeylerden vazgeçildi? Bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor.
İnşallah.
Orada ilk yarı bitti galiba.
Kısa bir aramız var. Daha sonra beraberiz inşallah.
Evet, ahir zamandayız inşallah. Çok güzel gelişmeler var. Hepsini burada birlikte görüyoruz, paylaşıyoruz. Şimdi tabii değerli hocamızın aşağı yukarı 30 küsür yıldır çok güzel çalışmaları var. Hem ahir zamanı anlatan hem de ahir zamanın en büyük fitnelerinden biri olan Darwinizme karşı yapmış olduğu fikri güzel çalışmaları var. Bu çalışmalar neticesini verdi Allah'a şükür ve dünya çapında artık İnsanların büyük bir bölümü Darwin ve onun ünlü teorisi, evrim teorisine inanırken artık hiç kimse bu teoriye itibar etmez oldu. Tabii bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar, 21. yüzyıl teknolojisi ve bilimsel gelişmelerde her daim evrim teorisinin aleyhinde sonuçlar ortaya çıkardı. Bilim adamları her neye baktılarsa asla tesadüf diye bir şeyi görmediler. Asla kademeli birbirinden ara geçişlerle gelişmiş canlılar görmediler. Asla doğal seleksiyon gibi uydurma bir mekanizmanın doğada olmadığını, olamayacağını, çünkü doğanın bilinçsiz, şuursuz bir varlık olduğunu, efendim evrimcilerin dediği gibi yok doğa anaymış, doğa teyzeymiş gibi insanların, kişilerin yeryüzünde hiçbir zaman olmadıklarını, bunun evrimcilerin masalı olduğunu gördüler. Yani bilimsel gelişmeler hep evrimin aleyhine oldu. Hep Darwinistlerin aleyhine oldu. Her daim materyalistlerin aleyhine oldu. Tabi bu gelişmeler ne oldu? Hem samimi olan Müslümanların imanlarının artmasına, Allah'a olan inançlarının daha da kuvvetlenmesine vesile oldu. Ve tabi bu çalışmaları yapan yine objektif materyalizmin, Darwinizmin zararlı etkilerinden kurtulmayı vicdanlarının sesini dinleyerek başarabilmiş ve bilimsel gerçekleri, ortaya çıkan bulguları inkar etmeyip samimi olarak her neyse ortada olanı kabul etmiş bilim adamları da var dünyada. Bu bilim adamları elde ettikleri çalışmalar sonucunda gördüler ki hiç de öyle Darwin'in uydurduğu gibi tesadüf diye bir şey yokmuş. Ne varmış? Cenab-ı Allah'ın yaratması varmış. Doğrudan yaratması varmış. Ve canlıların sahip olduğu özellikler de Cenab-ı Allah'ın tecellileriymiş. Sıfatlarının tecellileriymiş. Bunu gördüler bilim adamları. Şimdi o bilim adamlarıyla ilgili bir slaytımız var. Onu ekrana verip izleyicilerimizle onu paylaşalım. Bunlar evet günümüzde ekranda da görülüyor. İman eden bilim adamlarından bir derleme yaptık. Birkaç tanesini burada anlatalım. Evet, Anthony Flew, İngiliz felsefe profesörü, 15 yaşında ateist olmayı seçiyor. Sonraki 54 yıllık sürede de hep ateizmi savunuyor. Ancak Flew bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu da kabul ediyor ve bunu açıklıyor. Bakın ne diyor?
Diyor ki ilk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor. Demek ki bir bilim adamı olarak evrimcilerin doğru söylemediklerini, gerçeğin asla evrimcilerin anlattığı gibi olmadığını nasıl anlamış? Kesin anlamış. Evet. Bu çok önemli. Yani evrimcilerin bilimsel hiçbir bulguları olmadığı açıkça ortaya çıkmış oluyor. Yine önemli bir bilim adamı Francis Collins, biliyorsunuz genom projesinde çalıştı ve yöneticisi genom projesinin. O da gençliğinde ateist ve DNA gibi yapılardaki mucizeleri görüyor ve ne oluyor? Cenab-ı Allah'a iman ediyor. Aklı başında bir bilim adamının yapacağı güzel bir tavır. Ve diyor ki, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diyor. Evet, hastalığı da veren Cenab-ı Allah'tır. Şifayı da veren yine şafi sıfatının tecelli etmesiyle Cenab-ı Allah'tır. İşte bu bilim adamı da bunu yaptığı çalışmalarda görmüş. Henry Fritz Schaeffer diyor ki, Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve kuantum kimya merkezinin direktörü olarak çalışıyor. Beş göz Nobel ödülüne aday gösteriliyor ve dünyanın en nitelikli üçüncü kimyageri olarak anılıyor Schaeffer. Ve diyor ki, bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar. Hangi anlarmış? Kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır diyor. İşte yine ne görüyoruz? Samimiyet görüyoruz, aklı başındalık görüyoruz, aklı selimlik görüyoruz. Yapılan çalışmalar karşısında insanın söyleyeceği tek doğru açıklama, tüm bunları Cenab-ı Allah'ın yaptığıdır, yarattığıdır inşallah. Yine bir bilim adamı William Phillips, lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştiriyor. 50 yaşına varmadan da bu çalışmalar neticesinde Nobel ödülü kazanıyor. Fizikçidir, bakın ne diyor? Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi diyor. İşte dünyanın yaratılış hikmetlerinden bir tanesini de Phillips görmüş yaptığı çalışmalarla. Bakın bunlar bilim adamıdır, fizikçidir, kimyacıdır, değil mi? Biyologtur. Bilme en yakın kişilerdir, geceli gündüzlü bu konularla iştigal ederler.
Ve önemli bilim adamları.
Elbette İnşallah. Ve hepsi yapmış olduğu çalışmalarda tek bir gerçeği görüyorlar. Her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah. William Dembski, yine matematikçi, günümüz bilim adamlarından. Diyor ki, dünya Allah'ın yaratmasıdır. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil. Yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir diyor. Yine çok güzel bir açıklama. Alan Sandage günümüzün en tanınmış gök bilimcisidir. 98 yılında Bilim Allah'ı Buluyor konulu Newsweek dergisinde bir röportaj veriyor ve röportajına bakın ne diyor. Beni bu sonuca götüren dünyanın bilimle anlaşılmayacak kadar kompleks olmasıydı. Varoluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün diyor. Evet, imanla insan her şeyi rahatlıkla anlayabiliyor. Çünkü iman insana samimiyet getirir, vicdanını kuvvetlendirir ve doğruları, gerçekleri hiç değiştirmeden olduğu gibi hemen görür ve kavramasını sağlar. Yine bu bilim adamında da aynısını görüyoruz. Paul Ernst, Saint-Jean Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikan Cerrahlar Birliği üyesi, profesördür kendisi. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta bir yaratıcı vardır. İşte bu materyalistlerin klasik şu a priori dedikleri öngörü olan, önceden kabul olan, kafa yapısının olmadığı, yani kafasının, aklının temiz olduğu bilim adamlarında hep aynı ortak sonucu görüyoruz. Hepsi yaptıkları çalışmalarda Cenab-ı Allah'ın varlığını açıkça görüyorlar. Materyalistlerin dediği gibi bilim demek ki dinden ayrı bir şey değil. Kur'an dine yol gösteriyor. Hepsi iç içedir. Bunu görüyor bilim adamları. Bunlardan bir tanesi Michael Girard. Southern Louisiana Üniversitesi'nde biyoloji profesörü diyor ki mutlaka bir zeka olmalıdır. Mutlaka yaratıcı vardır. Bu bilgiyi düzenleyen bir yaratan vardır. Bu beyan hala dünyadaki en bilimsel beyandır. İşte fizik ve kimya kanunları bize kesinlikle şüphesiz bir biçimde şunu söylüyor ki evrim ve cansızdan canlı oluşması mümkün değildir.
En bilimsel açıklama budur diyor.
Evet. Ya tabii yani normalde ya bir samimi olsalar, yani samimiyetten kastımız şu, yapmış olduğu çalışmalar her neyse, ister biyoloji olsun, ister fizik, ister kimya, ister jeoloji, ister paleontoloji fark etmez. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını olduğu gibi bize getirseler, insanlara gösterseler, zaten herkes anlar tesadüfün olmadığını, rastgeleliğin olmadığını. Bir plan, bir strateji, bir akıl, bir bilgi olduğunu herkes anlar. Şimdi adam DNA'yı araştırıyor, içinde bilgi görüyor. Eğitim içinde bilginin ne işi var kardeşim ya, bu olacak şey mi ya? Ya mümkün değil yani. Bu bir kere bilginin olduğu yerde o bilginin sahibinin olması gerekir. Değil mi? Bu kadar bitti yani, DNA'daki bilgiyi başka türlü nasıl açıklayacaksın? Evet. Efendim bazılarının içinde işte şeyler varmış, harfler varmış da A, T, C, G harfler. İşte onlar bir yere gelince işte şey oluyormuş, aminositler, proteinler, işte hormonlar. Tamam da burada bir olağanüstülük yok mu? Yani neden bahsediyoruz biz? DNA diye gözle görülmeyecek kadar değil mi? Bir merdivenden, bir sarmaldan bahsediyoruz. Ama işte kimileri gel gör ki buradaki olağanüstülüğü görmemezlikten geliyorlar. Bir de dediğimiz gibi işte o ön kabul var ya materyalistlerin, o a priori şey illeti. İllaki tesadüf görecek. İllaki tabii aradıkça Allah'ın yarattığını görüyor. Aradıkça mükemmellik görüyor. Aradıkça tesadüfi bulamıyor. O zaman Oparin ne diyor? Hücre diyor evrim teorisinin tamamını içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır bizim için diyor. Senin için öyle ama inananlar için de en aydınlık noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Yaratılışı ispat eden delillerden bir tanesidir. Devam edelim slaytlarımızı görmeye. Charles Townes, lazeri keşfeden ünlü bilim adamı, diyor ki dindar bir insan olarak bir yaratıcının varlığını ve etkisini güçlü şekilde hissediyorum diyor. Tabii doğru, her neye bakarsak bakalım Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını açık bir şekilde görüyoruz. O da bunu çok güzel şekilde ifade etmiş. Bakın ne diyor? Güçlü bir şekilde hissediyorum diyor. Maşallah. Enrico Medi, ünlü İtalyan bilim adamı, 71'de Roma'daki uluslararası bir konferansta bakın ne diyor? Uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var. Ve bu yaratıcı Allah'tır diyor. Maşallah. Evet, sebebi vardır, hikmeti vardır. Hem uzayı hem zamanın içindeki ve dışındaki tüm varlıkları yaratan Cenab-ı Allah'tır. Onların sahibi de Cenab-ı Allah'tır. Ve her bir varlığı da bir hikmetle yaratır. Bir sebebi vardır. Doğru. Bunu da bu sebebi, bu hikmeti yaratan da yine Cenab-ı Allah'tır. Bu bilim adamı da bunu fark etmiş inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Tabii inkar edilemeyecek kadar çok detay var Allah'ın izniyle. Biz iman hakikatlerinde inşallah bunları görüyoruz. Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Kendi bedenimizde de, vücudumuzda da Allah'ın bu üstün yaratma sanatını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla üstünde çok derin düşünmemiz gerekiyor. Çünkü baktığımızda mesela birazdan kalp slaytına bakacağız. Kalp ne zaman atmaya başlıyor, nasıl çalışmaya başlıyor? Ona bakacağız. İnşallah Allah'ın yani Allah bize acizliğimizi her şekilde göstermiş oluyor. Sadece kalbimize at komutunu vermeye kalksak ki yapamayız. Evet. Başka hiçbir iş, onun dışında başka hiçbir iş yapamayız ki onu da yapamayız. Şimdi baktığımızda cenin henüz 22 günlükken kalbin bulunduğu alandaki küçük hücre topluluğu atmaya başlar. Daha kan oluşmadan hareketlenen bu akıllı organın aniden atmaya başlamasının sebebi acaba nedir diye sorduğumuzda sebep besine olan ihtiyaçtır. henüz bir beden oluşmamıştır. Oluşan embriyo ise gelişmek için besine, oksijene ve hormonlara ihtiyaç duyar. Ayrıca küçük embriyoda atıklar da vardır. Bunların da uzaklaştırılması gerekmektedir. İşte bu nedenle Allah'tan ilham alan bu müthiş pompa bağımsız ve kusursuz hareketlerini gerekli zaman ve yerde aniden başlatır. Dakikada yaklaşık 70 kere, bir yılda yaklaşık 35 milyon kere, ortalama bir ömür boyunca ise 2 trilyon kere atacaktır. Tüm hayatı boyunca yaklaşık 227 milyon litre kan pompalayacaktır. Kalbin nasıl bir işlev gördüğünü detaylı olarak görmüş oluyoruz. Bu hayret verici miktar günde 10 tonluk bir tankeri bir ömür boyunca ise tam kapasiteli 100 yüzme havuzunu doldurabilmektedir. Kalp her dakika ortalama 70 kere atarak vücuttaki kanın bir gün içinde 1000 tam devir yapmasını sağlar. Bunun anlamı tüm kanın vücuttaki her hücreyi 1000 kere ziyaret etmesi, gerekli besinleri onlara iletmesi, oksijeni verip karbondioksiti alması, hasarları tamir etmesi, aksaklıkları gidermesi ve artıkları toplamasıdır. Vücuttaki her hücre kalbin bu yorulmak bilmez gayreti sayesinde günde 1000 defa teftişten geçirilir. Bu şekilde kalp günde 8000 litre kan pompalar. Uykuda bile yetişkin bir insanın kalbi saatte yaklaşık 340 litre kan pompalamaktadır. Bu hızla toplam 7 dakika içinde bir arabanın benzin deposunu rahatlıkla doldurmak mümkündür. Kalbin bir başka mucizevi özelliği ise vücudun gereksinim duyduğu oranda kan pompalayabilmesi, vücudun ihtiyacını tespit edebilmesidir. Kalp dinlenme halindeki bir kişide dakikada yalnızca 4 ile 6 litre kan pompalar. Bu miktar o anda bu kişi için yeterlidir. Çünkü vücuttaki hücrelerin bu aşamada fazla miktarda oksijene ihtiyaçları yoktur. Ancak egzersiz yapan bir kişide oksijen ihtiyacı artar. Hücrelere oksijenin daha hızlı biçimde iletilmesi gerekir. Kalp hemen bu ihtiyacı tespit eder ve daha hızlı atmaya başlar. Egzersiz sırasında kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı 4 ila 7 kat kadar artmış olur. Bir su tesisatı kurduğumuzu düşünün. Bu tesisat saniyede en az 1, dakikada ise ortalama 65 ila 70 kere su pompalayacak durumda olsun. Bu pompa ile her saniye 100 trilyon kişinin evine aynı tazikle su gitmesi gereksin. Aynı zamanda tesisatın hangi evin ne kadar suya ihtiyacı olduğunda tespit etmesi, ihtiyaç duyulan eve daha fazla miktarda su göndermesi gereksin. Kurulan bu sistemin en az 70 sene boyunca en küçük bir arıza göstermemesi, paslanıp çürümemesi, evlere ulaşan hatların tek bir tanesinin bile devreden çıkmaması ise önemli ayrıntılardan birkaçı olsun. Kuşkusuz böyle bir tesisat pek çok yönden oluşturulması imkansız bir sistemdir. Oysa bedende bu örnekle kıyaslanamayacak kusursuzlukta bir ağ sistemi mevcuttur. Vücuttaki her hücreye ulaşabilen damar ağı beden içinde mükemmel ve bilinçli bir dağıtım sisteminin olduğunu bir başka kanıtıdır. Bu mucizevi organın her özelliğinde Allah'ın üstün aklını ve gücünü bir kez daha görüyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan menden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak embriyo oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Kıyamet suresi 36 ve 40. ayetler. Tesadüf görmüyoruz bu muazzam sistemde. Ki detaylandırdığımızda da böyle bir sistem kurmaya kalksak dahi ya çürüme ya paslanma bu tarz şeyler olacak. Yani her yerde acizlik var. Değil mi? Allah bunu o verdiğimiz örnekte de çok net olarak gösteriyor. Yani yapamıyoruz öyle bir sistemde. Evet. Ama Allah muazzam yaratıyor.
Biraz önce verdiğin örnek çok önemli. Öğrencim. Yani mesela kalbimizin sürekli atması gerekiyor. Kontrolü bize verilse biz uyuyamıyoruz.
Evet.
Yani uyku diye bir şey hayatımızdan çıkıyor. Zaten insan uyumadan yani birkaç gün bile geçirmeye başladığı zaman halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Evet. Mümkün değil yani bir 70 sene uyumadan geçirmesi ömrünü. Ama evrime göre her şey kademe kademe gerçekleşiyor. Şimdi mesela bizde biyoloji derslerinde öğretiyorlardı. İşte sizin kontrol edebileceğiniz kaslar vardır vücutta. Bir de kontrol edemediğiniz kaslar vardır. Bir de kendi kendine çalışan kaslar vardır. Böyle farklı farklı anlatırlardı. Hani işte kalp kası işte kontrol edemediğiniz kaslardandır. İşte karaciğer işte öyledir vesaire. Bu tarz böyle. Hani bize evet bu şekilde anlatıldı. Ama mesela bunun üzerinde acaba kaç kişi düşündü? Yani kalbin bizim kontrolümüze verilmemiyor olması bizim DNA'mızda kayıtlı olan bir şey. Yani DNA'da olan bir şey bu. Vücudun ilk anda o şekilde yaratılmış olması gerekiyor.
Maşallah.
Yani insan mesela oluştu evrimcilik iddiasına göre. Kalp sürekli onun kontrolünde. Ya ben bunu kontrol edemiyorum. Saat kaç oldu? Uyuyacağım, yatacağım. Yani bunun vücudu artık kendisi devralsın. Ben ilgilenemeyeceğim. Neye ihtiyaç var? Şurada bir radyasyon var, oraya gideyim. Radyasyona uğradığım zaman bir mutasyonla bu kalp benim kontrolümden çıkıp vücut bunu devralır. Böylelikle ben de rahat rahat uyuyorum mu demiş. Yani evrimcilerin hikayesine göre bu şekilde bir şey olması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ilk anda o canlının kalbinin kendi kontrolünde olmaması gerekiyor. Kan akışı kendi kontrolünde olmayacak. Beyin faaliyetleri kendi kontrolünde olmayacak. Karaciğeri kendi kontrolünde olmayacak. Karaciğer vücut kendisi yapacak işlevini. Akciğer kendi kontrolünde olmayacak. Mide kendi kontrolünde olmayacak. İnsan onunla nasıl uğraşsın? Bir dakika şimdi yemek yedim. İlk başta bir mukusla güzel bir kaplayayım. İşte konsantre olayım. İşte o bir mukusla kaplansın. Şimdi gerekli miktarda asit salgılayayım mideme. Öylelikle parçalansın. Oradan işte bağırsaklara iteceğim şimdi. Bağırsaklara gidecek. Ondan sonra bağırsaklarda emilim gerçekleşecek. İşte sıvılar böbreklere gitsin. İnsan bununla nasıl uğraşsın?
Hep bir detay görüyoruz.
Yani bu birkaç tanesini anlattık şimdi. Bunun gibi milyon tane, milyar tane detay var insan vücudunda. İnsan bunun hangi birisiyle ilgilenebilir ki? Peki bu kontrolü vücut kendi kendine mi almıştır? Bir dakika şimdi ben böyle bir insanın vücudunu taşıyorum ama şimdi onun normal bir hayatı olması gerekiyor. İşte arkadaşları var, annesi babası var, okula gidiyor. Yani bir ton işi var şimdi. Onun da üzerine çok yüklenmemek lazım. O yüzden ben bu görevleri kendim alayım, halledeyim. Aklım, beynim, şuurum yok ama en güzel şekilde yaparım mı demiş oluyor yani vücudum. Yani sırf şu anlatımdan zaten evrimin bir safsatı olduğu, bir zırva olduğu çok açık meydana çıkıyor. Yani bize Allah gerekli mesela kol kasını bizim kontrolümüze vermiş. Çünkü bizim isteğimizle mesela işte bardağı tutuyoruz, işte su içiyoruz. Veyahut da bir yerden bir şey taşıyoruz. Mesela parmaklarımız yine bizim kontrolümüzde. Her birisini ayrı ayrı kontrol ediyoruz. Ama mesela bunun üzerinde hiç düşünmüyoruz. Biz nasıl bunu kontrol ediyoruz diye. Mesela bir şey düşünüyoruz. Parmağımızı hareket ettirmeyi düşünüyoruz. Ve bu oluyor. Yani bu olmaya da bilirdi. Biz sadece parmağımıza bakardık. Mesela felçlerde öyle oluyor. Felç geçiriyor ve hiçbir şekilde hareket ettiremiyor. Bizim kontrolümüzde olmasına kim karar verdi bunu? Elimizin. Değil mi? Bacaklarımızın. Veyahut da boynumuzun. Bu karar verecek atomlar olamaz Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın yaratması. Allah bizim hep lüksümüze ve yönelik yaratmış bütün vücudumuzu. Bize şefkatinden dolayı inşallah bizim rahatımıza ve lüksümüze yönelik yaratmış. Bunun karşısında şükretmemiz gerekiyor.
Ve Allah gönülden teslim olmamız gerekiyor inşallah. Çünkü dediğin gibi inşallah hocam, Allah her şeyi bizim lüksümüz ve güzel yaşamamız için yaratıyor. Yani bunun dışında başka gerçekten samimi bir iman gerekiyor. Rabbimizin başka istediği bir şey yok. Her detayı bizim emrimize vermiş oluyor.
İnşallah.
Allah'a hamdolsun.
Şimdi yine bir
bu konuyla ilgili şimdi en basitinden bir şeye baktığımız zaman mesela bir insan yapısı mesela bir binaya baktığımız zaman bir sürü kusur bulabiliriz. Yani farklı farklı mimarlar bir sürü kusurlar bulabiliyorlar birbirlerinin yaptıkları evlerle.
Evet.
Ama Allah'ın yaptığı mesela yarattığı dünyaya, kainata baktığımız zaman maşallah öyle muazzam bir yapı ki hani baktığımız zaman işte efendim şurası yamuk, işte sen de oraya bakma da buraya bak gibi hiçbir böyle bir yer yok. Noksansız, kusursuz yani buradan bile inebiliyoruz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bir videomuz varmış. Evet. Onu seyredelim inşallah.
Afrika'da bulunan sandığı bitkisi verimsiz ortamlarda, hatta yarı çöl arazilerde bile yetişir. Ancak topraktan elde edemediği besini başka yoldan karşılayabilmesi için ilginç bir avlanma yeteneğiyle yaratılmıştır. Bu bitkinin yaprakları uzun kırmızı tüylerle doludur. Bu tüylerin ucu böcekleri kendine çekecek, koku içeren son derece yapışkan bir sıvıyla kaplıdır. Kokunun kaynağına yönelen böcek bu yapışkan tüylere takılır ve doğadaki en kuvvetli yapıştırıcılardan biriyle savaşmaya başlar. Böcek kurtulmak için debelendikçe tüyler hayvanı daha iyi kavrayacak şekilde bükülür. Bitki avının üzerine kapandıktan sonra böceği yavaş yavaş sindirir ve kendi için gerekli olan proteini elde etmiş olur. Sandığı, böceğin bütün yenilebilir kısımlarını sindirdikten sonra tuzağını kurmak üzere yeniden açılır. Ancak ne ilginçtir ki, böceğin kurtulmasına olanak vermeyen kuvvetli yapıştırıcı, bitkinin hareketlerini hiçbir şekilde kısıtlamaz. Kuşkusuz bulunduğu yerden kıpırdama imkanı olmayan bir bitkinin böyle bir yetenekle donatılmış olması, özel bir yaratılışın apaçık delilidir. Üstün bir aklın ürünü olan bu sistem elbette tesadüflerle açıklanamaz. Hiçbir akıl sahibi insan böyle bir sistemin bitkinin buluşu olduğunu da düşünemez. O halde bu özellikleri bu bitkiye veren yaratıcının varlığı ve üstün aklı açıkça ortadadır. Tüm bu bitkiler Allah'ın onlar için özel olarak yarattığı sistemle beslenmektedir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır.
Evet, burada bitki gerçekten ilginç bir bitki. Bu bataklıklarda yaşayan bir bitki. Dolayısıyla bataklıkta da doğru düzgün mineral vesaire topraktan alamıyor. Allah'tan öyle bir güzellik vermiş ki normal canlıları, diğer canlıları kendi üzerine çekip onlarla beslenebiliyor. Maşallah. Yine başka bir videomuz daha var karıncalarla ilgili. Hazırsan onu devam ederiz.
Karıncalar mükemmel bir şekilde organize olurlar. Ancak yine de kendi aralarında bir hiyerarşi yoktur. Ve hiçbir karınca koloniyi organize etmemektedir. Ancak buna rağmen her karınca mucizevi bir şekilde hangi işi yapması gerektiğini bilir. Görev dağılımı karıncalar dünyaya gelmeden yapılmıştır ve karıncalar görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Ve bu durum yalnızca yaprak kesen karıncalarda değil, bütün karınca türlerinde görülür. Karıncaların sahip oldukları bu özellikler, Charles Darwin'in evrim teorisinin çürüklüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi evrim teorisi, yeryüzündeki bütün canlıların kör tesadüfler sonucunda meydana geldiğini savunur. Ancak hiçbir tesadüf, karıncalara sahip oldukları yardımlaşma, fedakarlık, disiplin ve planlama yapabilmek gibi özellikleri kazandıramaz. Hiçbir tesadüf, 500 bin karıncanın her birinin ortak bir amaç uğruna hareket etmesini sağlayamaz. Evrim teorisi, canlıların hayatlarının devamı için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiklerini iddia eder ve bunu evrimin temel mekanizması olarak kabul eder. Bu durumda Evrim teorisi, fedakarlık ve paylaşma üzerine kurulu karınca topluluğunun nasıl var olduğunu hiçbir şekilde açıklayamaz. Diğer bir taraftan evrim teorisi, canlıların sahip oldukları özellikleri mutasyonların meydana getirdiği değişiklikler sonucunda aşama aşama kazandıklarını öne sürer. Bu durumda karıncaların da sahip oldukları sosyal düzeni aşama aşama oluşturmaları gerekmektedir ki bu imkansızdır. Detaya inildiği zaman sistemin ne kadar planlı bir şekilde kurulduğu daha iyi anlaşılır. Örneğin yaprak kesen karıncaların bıçaklarının üzerine kaplanmış çinko maddesi bulunmasa, koloniyi bakterilerden koruyan özel antibiyotik sıvıyı bedenlerinde üretmeseler, yuvanın içindeki nem ve ısı özel olarak ayarlanmasa ve bütün karıncalar böylesine büyük bir disiplin içinde hareket etmeseler, karıncaların sahip oldukları diğer özelliklerin hiçbir anlamı olmayacak ve bütün karıncalar kısa bir süre içinde yok olacaklardır. Çünkü koloni ancak tüm bu özellikleriyle birlikte var olursa yaşamını sürdürebilmektedir. Bu da karıncaların sahip oldukları özellikleri aşama aşama kazanmadıklarını, yani evrimleşmediklerini gösterir. Aksine karıncalar burada incelediğimiz mükemmel yapıları ve daha pek çok özellikleriyle birlikte tek bir anda yaratılmışlardır. Karıncaların tüm bu kusursuz özelliklerle birlikte yaratıldıklarının bir başka önemli delili de fosil kayıtları incelendiğinde ortaya çıkar. İzlediğiniz 80 milyon yıllık karınca fosili, dünya üzerindeki en eski karınca fosillerinden biridir. İşin ilginç yanı, bu fosilin günümüzdeki karıncalardan hiçbir farkı olmamasıdır. Bu durum, karıncaların yeryüzünde bugünkü yapılarıyla aniden ortaya çıktıklarını ve günümüze dek hiçbir evrim geçirmediklerini kesin olarak ispatlamaktadır. Kısacası, karıncalar evrimleşerek ortaya çıkmamışlardır. Karıncaları kusursuz vücut yapıları ve sahip oldukları tüm sosyal sistemle birlikte Allah yaratmıştır.
Bal arısındaki mucize. Yüce Allah, insanların düşünmesi için bal arılarında birçok mucize yaratmıştır. Şimdi bu mucizelerin bazılarını sırasıyla inceleyelim. Arıların dansı. Yiyecek kaynağının bulunabilmesi için kaynağın kovana uzaklığı, yönü, zenginliği gibi bilgiler arıların 8 şeklini çizerek yaptıkları dansla gizlidir. Arı 8 şeklini kuyruk kısmını titreterek zikzaklar halinde çizer ve böylece çiçek kaynağının tam yönünü verir. Arıların yüksek ısı oluşturarak düşmanlarını yakmaları. Kovanlarını korumak isteyen arıların düşman olarak gördüğü bir eşek arısı yaklaştığında 500 bal arısı havalanıp hemen eşek arısının etrafını sararlar. Bedenlerini hızla titreştirmeye başlarlar ve böylece vücut ısıları artar. Bu esnada eşek arısı adeta bir fırında pişiriliyormuşçasına 45 dereceye kadar ısınır ve sonunda kavrularak ölür. Arıların bal üretimi. Arılar 1 kilogram bal mumu yapmak için yaklaşık 22 kilogram bal tüketirler. Bal mumunu salgı bezlerinden küçük parçalar halinde çıkartırlar. Bir kısmı bal olarak kullanılabilen 500 gram ham nektarı toplamak için 900 arının bir gün çalışması gerekmektedir. 450 gramlık saf balı elde edebilmek için de yaklaşık olarak 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeği dolaşması gereklidir. Arıların uçuş tekniği. Arılar kas liflerinin içinde bol miktarda bulunan miyofibril denen kasılabilir özellikte yapılara sahiptirler. Son derece küçük ölçülere sahip olan bu yapılar bal arısının kanatlarını saniyede 250 kere çırpmasını sağlar. Arıların ultraviyole görüşü. Arılar hava bulutlu da olsa güneşi pusula gibi kullanabilir. Bunu da güneşten gelen ultraviyole ışık dalgalarını kullanarak yaparlar. Böylece güneşin yerini tespit ederek yönlerini bulabilirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
İnşallah. Yani karıncalardaki, arılardaki gerçekten detaylar çok mucizevi. Tabii bunların üzerinde inşallah düşüneceğiz. Şimdi bir konferans var. Onu ben duyurusunu yapayım. Malatya'da 28 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de yani akşam 6'da belediye konferans salonunda ayrı zaman konferansı gerçekleşecek inşallah. Tüm Malatyalı kardeşlerimizi konferansımıza davet ediyoruz. Ücretsiz konferans. Bayanlara da ayrı yer olarak ayrılmış durumda. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz inşallah konferansa. Şimdi ben de bir iman hikmeti anlatacağım. Çölde uyuyarak ayakta kalan bitkiler. Şimdi çöl bitkilerinin aşırı sıcakla ve susuzlukla mücadele etmek için kullandığı birkaç yöntem var. Bu yöntemlerden biri de uykuda kalmak. Özel yapıları ile kuraklığa ve susuzluğa dayanarak bu yöntemi kullanan bitkiler efemeral bitkiler olarak adlandırılmakta. Genellikle bir sene yaşayan ve kuraklık durumlarında tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler yağmurdan sonra çok çabuk bir şekilde tohumlarını açıp yeşillenirler ve fideleri çok hızlı bir şekilde büyür. Çiçeklenme çok kısa bir sürede oluşur ve böylece bitki tohumdan tohum üretim aşamasına sadece birkaç hafta içerisinde geçebiliyor. Yine. Bu bitkiler tohum polimorfizmi adı verilen ve tohumlarının yeşillenme zamanını farklılaştırabilen, yani kendisi ayarlıyor yeşillenme zamanını. Bakın çok enteresan bir şey.
Maşallah.
Özelliğe sahipler. Ek olarak tohumlarda da yeşillenmeyi engelleyici bir madde var. Tohuma ilk defa su ulaştığında onun yüzeye çıkma aşaması tamamlanıyor. Ancak tohumun yeşillenmesi için bu koruyucu maddenin de bulunması gerekiyor. Bu işlem ise tohumun ikinci defa suyla buluşmasıyla meydana geliyor. Eğer ikinci defa su gelmezse, yani yağmur yağmazsa tohum filizlenmiyor. Bu nedenle tohumlar ıslanmak için iki evreye ihtiyaç duyuyorlar. İlki tohumların yüzeye çıkmasına neden oluyor. İkincisi de yenilenmeyi engelleyici madde gideriyor ve ancak bu engelleyici maddenin gitmesinden sonra yeşillenme meydana geliyor. Bakın çok detaylı bir sistemi var yeşillenme. Çünkü boşa gitmemesi gerekiyor kesinlikle. Tohum yanlış bir yerde yeşillenmeye kalkarsa yani hiçbir şekilde bitki olamaz. O yüzden Allah detaylı bir sistem yaratmış. Gördüğü gibi çöl gibi her türlü mahrumiyetin ve güçlüğün hakim olduğu bir ortamda bile çok sayıda bitki çeşidi ve sıcağa karşı koruma yöntemleriyle karşılaşmaktayız. İnsanların ıssız sandığı bir ortamdaki bu bitkiler üstün özellikleriyle Allah'ın ilmini ve sanatını bize inşallah gösteriyor. Nisa suresinde de Allah şu şekilde buyuruyor inşallah. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır.
Maşallah.
İnşallah. Nisa suresi 126. ayette Allah buyuruyor bunu. Tabi burada yine tohumlardan bahsediyoruz. Bir tahta parçası sadece. Normalde aklı, şuuru, beyni hiçbir şey yok. Ama işte iki kere suyla buluştuğunda filizleniyor. Ayrıyeten bir maddesi var. O maddeyle boşa gitmesi engelleniyor yine. Yani tohum yanlış bir yer. Mesela aynısı palmiye tohumlarında da var. Değişik bir sistemleri var onların da. Normalde suyun içerisinde geziyor o tohum. Günlerce gezebiliyor, haftalarca gezebiliyor. Normalde suyla birleştiğinde hemen çimlenmesi lazım ama çimlenmiyor. Ne zaman bir karaya vurursa, o karaya vurduktan sonra ilgili yer, en ideal yerde o zaman çimlenmeye başlıyor. Ki zaten baktığımız zaman hep sahilde, deniz kenarlarında böyle palmiyelerin denize doğru uzandığını görürüz. Onun nedeni de odur. Tabi buradaki aklı tohuma vermek akılsızlık olur. Yani burada Allah'ın bir yaratması var inşallah.
İnşallah.
Yine Kur'an üzeriyle devam edebiliriz. İnşallah bir sunumumuz var. Onu açayım ben.
Kur'an-ı Kerim bize inen hak kitap ve biz inanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de inşallah yazılanların tamamı doğru. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir sürü mucizeler var. Bu mucizeler özellikle bugün baktığımız zaman ancak 1400 yıl sonra bilim ve teknolojiyle hani ortaya çıkabilmiş mucizeler, ispatlanmış mucizeler diyelim. 20. yüzyıla kadar zamanın sabit olduğuna inanılıyordu. 20. yüzyılın başlarında Einstein'ın ortaya koyduğu bilimsel deliller zamanın izafi yani göreceli olduğunu göz önüne serdi, reddedilmez bir şekilde ispatladı inşallah. Bununla ilgili slaytımızı görüyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 1400 önce zamanın göreceli olduğu bildirilmiştir. ayetleri okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Hac suresi 47. ayet. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir gün günde yine ona yükselir. Secde suresi 5. ayet. Melekler ve ruh Cebrail ona süresi 50.000 yıl olan bir günde çıkabilmektedirler. Me'ariç suresi 4. ayet. Zamanın göreceliği konusu bugün ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek 100 yılın başlarında Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıkmıştır. Bu zamana kadar insanlar zamanın göreceli bir kavram olduğunu, ortama göre değişkenlik göstereceğini bilmiyorlardı. Albert Einstein zamanın kütleye ve hıza bağımlı bir kavram olduğunu ortaya koydu ve Kur'an'da 1400 yıl önce haber verilen bir gerçek böylece bilim tarafından da ispat edilmiş oldu inşallah.
Maşallah.
Evet, bir Kur'an mucizemiz daha var. Evet. Kur'an'ın neresine bakarsak bakalım mucize görüyoruz. Yine 21. yüzyılın teknolojisiyle, 21. yüzyılın gelişen bilimi vesilesiyle de Kur'an mucizeleri tek tek gün ışığına çıkıyor. İnsanlar yeni yeni bunu fark ediyorlar. Bu mucizeler de bizim imanımızı ve Kur'an'a olan inancımızı, imanımızı arttırıyor. Bunlardan yine bir tanesi göklerle yerin birbirinden ayrılması, biliyorsunuz bu konu daha yeni bilim adamları tarafından keşfedildi. Cenab-ı Allah bir ayette göklerin ve yerin yaratılışını, yaratıldığını, kendisini yarattığını buyuruyor. Önce o ayeti görelim. Şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte dikkat edilirse burada Cenab-ı Allah gökler ve yer bitişikti diyor. Bunları biz ayırdık diyor ve bu ayrılmanın beraberinde de Cenab-ı Allah kainatı yarattığını buyuruyor bu ayette. Şimdi bu ayete tabi Arapçasına baktığımızda iki tane konu dikkatimizi çekiyor. Bir tanesi ratk kelimesi, diğeri de fatk fiilidir. Bu kelime ve fiile baktığımızda da şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Slide'da da görüyorsunuz. Ayette birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen ratk, Arapça ratk kelimesinin Arapça sözlüklerdeki anlamı birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına geldiğini sözlüklerde görüyoruz ratk kelimesinin. Yani neymiş? Bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için kullanılıyormuş ratk kelimesi. Fatk fiiline de bakıyoruz. Bu fiile de yine sözlük manasına baktığımızda bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp parçalayıp dışarı çıkması anlamına geliyormuş sözlük anlamı fatk fiilinin. Örneğin tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması yine Arapça'da bu fiille ifade ediliyor. Big Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir noktada toplandığını biliyoruz ve görüyoruz. Diğer bir deyişle her şey, hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu noktanın, bu tek bir bütünün içerisinde birbiriyle iç içe ayrılmaz durumdalar. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrılmıştır. Aynı Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede buyurduğu gibi. Peki bu bilgi, bu ayet bize 1400 yıl önce Cenab-ı Allah tarafından bildiriliyor. Bu gerçek. Biz bunu ne zaman fark ediyoruz? İnsanlar ne zaman öğreniyor bunu? 1400 yıl sonra. Demek ki materyalistlerin, ateistlerin, evrimcilerin iddia ettiği gibi Kur'an ve bilim ayrı şeyler değillermiş. Bilakis iç içelerdir. Nitekim Cenab-ı Allah zaten göklere ve yere bakmamızı, onu incelememizi, analizler yapmamızı ve göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan canlı cansız her şeyin yaratılışı konusunda derin derin düşünüp tefekkür etmemizi istiyor. Bunlara dikkat vermemizi istiyor. Demek ki din, Kur'an, İslam bilimle berabermiş ve hatta bilimi destekliyormuş ve hatta temelini oluşturuyormuş. Bunu gördük. Eğer bilim adamları Cenab-ı Allah'ın ayetlerine dikkat vermiş olsalar büyük kısmı ne olacakmış? Bilim daha hızlı gelişecekmiş. Bilim bugünkü durumundan çok daha ileride, çok daha ötede olacakmış. Ama işte dediğimiz gibi tabii o da ahir zamanın bir alametidir, özelliğidir. Bunu kasten yapmıştır bazı kişiler. Göya Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın bilimle, bilimsellikle veya bilimsel çalışmalarla beraber olmadığını, hatta bunları reddettiğini haşa anlatıp insanları kandırdılar ama kendilerini de kandırdılar. Ne oldu? İşte yaptıkları çalışmalardaki bereketsizliği görüyoruz. Ama bu bereketsizlik ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle, Allah'ın onu vesile etmesiyle berekete dönüşecek. Bilimde, teknolojide, sanatta, estetikte, mimaride ve bilimin bütün alanlarında olağanüstü bir gelişme, güzellik, ileri teknoloji olacak. İşte o zaman bütün dünya Allah'a inanıldığında, Kur'an-ı Kerim'e tabi olunduğunda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine tabi olunduğunda, yeryüzünde nasıl güzel bir hayat olacağını, nasıl harika, nasıl mutlu, nasıl sevinç dolu bir hayat olacağını, yani hocamızın tabiriyle nasıl bir bayram havası olacağını, yeryüzünde Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle ahir zamanda, altın çağda, İslam'ın en güzel yıllarında herkes görecek inşallah bu gerçeği.
İnşallah. Zamanımız da bitti. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programı canlı olarak yayınlanacak inşallah. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Görüşmek üzere.